İnceleme videolarımız Intel i7 8700K'lı Asus ROG Maximus 10 Hero anakart ve Asus GTX 1080 Ti Strix ekran kartlı test sistemimizde işleniyor. Asus'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir oyuncu ekipman incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber Razer Black Widow Elite inceleyeceğiz. Bu ürün ofisime geleli açıkçası 1-2 ay oluyor ve Razer'da merak ediyordur şimdi. Ya bu ürünü yolladık ama 1-2 aydır inceleme yok ortalıkta. Arkadaşlar ben Razer ürünleri seven, Razer ürünleri kullanan biri olarak açıkçası bu klavyeyi şöyle bir 1-2 ay kullanmak istedim. Bunun sonucunda nasıl bir deneyim elde ettim? Hani daha uzun bir kullanımın ardından deneyimlerimi toparlamak istedim. Şimdi de incelemesi karşınızda.
Razer'ı RGB sevdasından bilip tanıyor olabilirsiniz belki. Ben de şakasını sohbetini yaparım arkadaşlarım arasında ama her şeyi RGB'den ibaret değil. Razer'ın CEO'su Min-Ling Tan'ı, belki ismini doğru telaffuz edemedim ama bir süre takip ettikten sonra kendisi de bir oyuncu olduğu için ürün geliştirme konusunda, oyuncuların ihtiyaç duyduğu şeyler konusunda bir oyuncu gözünden baktığını net bir şekilde görüyorsunuz. Bu gayet olumlu bir şey. Black Widow Elite benim uzun zamandır kullandığım ki videolarımda da sık sık görmüşsünüzdür. Black Widow X'in yapısına benzer yapıda önce Ornata'da gördüğümüz sonra Black Widow versiyon 2'ye de gelen bilekliğin eklendiği ve bazı diğer geri bildirimlerin de dikkate alındığı bir ürün olarak karşımızda. Kutusu Razer'ın tematik siyah yeşil renkleriyle bezenmiş. Bir dönem yön tuşları üzerinden anahtarları deneyimleyebiliyordunuz rafta gördüğünüzde. Sonra bu gördüğünüz anahtarlık üzerinden deneme fırsatı verdiler. Rafta klavyenin kendi anahtarları eskitileceğini güzel düşünülmüş bir şeydi. Hem de bir anahtarlık oluyordu. Şimdi tekrar yön tuşlarından deneyebileceğiniz hale getirmişler. Kutudan klavyenin kendisi, bileklik ve alışılageldik dokümantasyonlar çıkıyor. Yapıştırma seti de zamanla değişti. Daha çeşitli yapmışlar.
Elimizdeki inceleme ürünü eminim gördünüz, fark ettiniz bunu. Türkçe değil. Ama burada bir parantez açmak istiyorum, bir bilgilendirme olsun sizin için de. Arkadaşlar, bazı markaların bazı ürünlerinde inceleme ürünleri yurt dışından gelebiliyor. Dolayısıyla aslında bu klavye ülkemizde Türkçe karakter setiyle satılmasına rağmen elimizdeki Türkçe değil, dediğim gibi orada korkmaya gerek yok. Bu klavye ülkemizde Türkçe olarak satılıyor. Şimdi rengine gelelim, renginden başlayalım. Siyah renk seçeneğiyle beraber geliyor ve bu tek renk seçeneği aslında. Malzemesine geldiğimizde üst kısım alüminyumdan ve alt kısımda plastikten. Çoğu rakibinde de zaten böyle bir kurulum var ağırlığı dengeleyebilmek adına. Yani elinizin değeceği kısımları daha kaliteli yapıyorlar. Geriye kalan kısımda plastikten imal ediyorlar. Plastik var, plastik var. O konu önemli. Şimdi bu plastik ağır bir plastik. İçi dolu hissiyatı veriyor. Sağından solundan böyle çatır çutur bir ses gelmiyor. Gevşek bir yapı değil. Dolayısıyla hani plastiğin iyisi diyebiliriz. Ve bu yapı genel olarak sağlam bir hissiyat veriyor.
Lakin alüminyum malzeme Black Widow X'teki gibi o soğuk metal hissini vermedi bana. Hatta klavyeyi deneyimlemeye başlarken plastik olduğunu düşündüm ben. Sonra alüminyum olduğunu fark ettim. Askeri sınıf metal yapı diye vurgulamış Razer ama kıyaslayınca bence bu nitelendirmeyi Black Widow X hak ediyor. Özetle X'teki kadar kaliteli bir alüminyum değil ama mesela Black Widow versiyon 2'deki plastikten elbette daha iyi. Sağda multimedya butonları var. İleri, geri, durdur, başlat ve çok fonksiyonlu tekerlek. Black Widow X'te veya versiyon 2'de yoktu bunlar. Hissiyatları bence kıyaslayınca kötü. Yani mesela Corsair K70 MK2'deki gibi bir geri dönükleri, toklukları yok. Basmaları daha kolay mı? Kesinlikle daha kolay. Kat etmesi gereken mesafe çok daha kısa. Ama o tok hissiyat, geri dönüt bunları bulamadım. Daha kullanışlı belki, buna katılıyorum ama ucuz bir hissiyat oluşturuyor. Tekerleğin üzerindeki buton sesi kapatıyor varsayılan olarak. Ben kullanmasını gayet rahat buldum. Hatta K70 MK2'den de rahat buldum çünkü hem daha ele gelir bir yerde hem de yine derin değil. Tekerlek kademeli bir tekerlek plastik malzemeden. Bana K70 MK2'deki metal o analog amfilerdeki tekerlerin verdiği tadı vermedi. Ama kullanılası mı? Kullanılası. Hem de bu tekerlek çok daha farklı işler de yapabiliyor. Detaylandıracağım. Altında geniş geniş kauçuk topuklar var. Klavyeyi kaydırmak için özellikle zorlamanız gerek. Ayaklarında güzel düşünülmüş, en azından benim hoşuma giden bir şey de var. O da şu, iki kademeliler, ister kısa, ister uzun ayakları kullanabiliyorsunuz. Kalın mı kalın bir kablosu var, sıkı bir kaplaması var üzerinde de. Genel olarak diri bir kablo. Niye kalın? Çünkü bir USB 2.0 portunu da barındırıyor klavye. İlk Black Widow'da vardı, Black Widow X'de gitti, Black Widow versiyon 2'de de geri döndü USB portu. Kulaklık takılır, kablosuz bir çevre biriminin alıcısı takılır mesela. Kullanırsınız yani. Misal veriyorum, masa üstünde kulak içi kulaklık kullananlar için de o kulaklıkların kabloları sonuçta kısa oluyor. Bunun içinde bir 3.5 mm jack var. En nihayetinde yakınınızda bir 3.5 mm jack oluyor.
Yastık formundaki bilekliğe şöyle bir baktığımızda açıkçası bu tür bileklikleri çoğu markada göremiyorsunuz. Eşine çok rastlayabileceğiniz türden bir bileklik değil açıkçası. Konfor anlamında da öyle ama yok değil, örnekleri var. Logitech'ten G513 Carbon. Onda da buna benzer bir bileklik var açıkçası arkadaşlar. Şimdi suni deri malzemeden imal edilmiş bir bileklik bu. Ve suni deri deyince hani aklınızda olumsuz bir çağrışım oluşuyor olabilir, doğal. Ama bu konuda benim verebileceğim bir örnek var. Bu arkadaşlar Razer Ornata'nın bilekliği. Bu da suni deri malzemeden üretilmiş. Ve üzerinde şu anda görmüş olduğunuz üzere bir soyulma ibaresi yok. Heh, ne var? Sol tarafında şöyle ben tuttuğumda sanki ufak tefek kabarcıklar oluşmuş gibi ama bu klavye Mart 2017'den beri aktif bir şekilde ofisimizde kullanılıyor. Ve dediğim gibi hani soyulmadı, bunda da aynı başarımı görebiliriz diye düşünüyorum ben. Uzun kullanım deneyiminden çıkardığım sonuç bu en azından. Ha tabii elinizin teri farklıdır. Asidik olabiliyor, bazik olabiliyor teriniz. O konuda bir şey diyemeyeceğim.
Ben hiçbir klavyede bileklik kullanmam. Beni engeller, beni rahatsız eder. En azından bana öyle geliyor. Kişisel bir şey bu. Ama bileklik kullanıyorsanız işte bu bileklik çok rahat. Elim ne içine gömülüp bilek hareketimi sınırladı ne de itip hali hazırdaki konforumu bozdu. Ben başka klavye alırım, üzerine bir de bileklik bulur eklerim demeyin arkadaşlar. Bunun kadar entegre, bunun kadar bütün bir şey ortaya çıkmayacaktır. Mıknatıslı yapıda bu bileklik. Takıp çıkarması demiyorum, tırnaklı bir yapı değil sonuçta. Koyup yerinden alması da hiç zor değil. Tuşlara ve anahtarlara gelelim şimdi. ABS malzemeden imal edilmişler ve 2016'dan beri kullanılan Black Widow X'in tuşlarında WASD ve Sol Shift gibi özellikle sık kullanılan tuşlarda ufak bir parlama var. Ama bu tüm ABS malzeme tuşlarda olabilecek bir şey. Corsair'da, Logitech'te, SteelSeries'te her markadan klavyede karşılaşabileceğiniz bir durum. Maliyeti çok daha yüksek ama daha kaliteli, daha kalın, daha ağır, anahtarın ses tonunu bile değiştiren, böyle zamanla parlamayan, neredeyse bir klavye maliyetine ulaşabilen PBT tuşlar var. Onlardan ayrıca satın alıp kullanabilirsiniz. Meraklısına seçenek çok. Bu klavyedeki anahtar Razer'ın Green Switch adını verdiği anahtar. Sesi daktilo misali, geri dönütleri kuvvetli. Ben sırf o geri dönütü böyle tak tak tak sesi için Black Widow X'i kullandım. Kullanan için sesi elbette harika. Hatta mekanik hissiyatlı klavyelerde taklit edilmeye çalışılan sevilen bir ses bu. Lakin etrafınızdakiler, hatta evinizdekiler sesli bir klavye olduğundan pek hoşnut olmayabilirler bu klavyeden. Anahtarın yapısını eskisine göre tuşu daha stabil tutacak şekilde geliştirmişler. Tuşu tutan temeli güçlendirmişler diyebiliriz. Dedikleri gibi de tuşun sağa sola salınımı azalmış. Eskisi rahatsız edici değildi hiçbir şekilde. Tuş öyle yerinde bol durmuyordu zaten ama şimdi daha iyi.
Bu klavyedeki anahtarlar için 80 milyon basım ömründen bahsediliyor. Ve 80 milyon basım ömrü şöyle bir şey değil arkadaşlar. Yani ben bir tane tuşa 80 milyon defa bastım, anahtara bastım. 80 milyon birinci defa da bozuldu. İşte böyle değil. Oradaki değer, bu 80 milyon değeri aslında makinalarla yapılmış ölçümlerin sonucunda çıkan ortalama değer. Yani bazı anahtarlar belki de 50 milyonda bozuldu. Bazı anahtarlar 120 milyonda bozuldu. Ortaya çıkan ortalama değeri size dayanıklılık göstergesi olarak sunuyorlar. Bu bir dayanıklılık göstergesi. Rakibi klavyelere gelecek olursak, mesela Cherry MX, Red, Blue ve Speed anahtarların kullanıldığı Corsair klavyelerde mesela, onlarda da anahtar ömrü için 50 milyon basım ömrü belirtiliyor. Sonrasında diğer bir rakibi Logitech'e geldiğimizde G512, G513, bunlarda Roamer G anahtarlar var ve Roamer G anahtarlar içinde 70 milyon basım ömründen bahsediliyor. Arkadaşlar bu değerler önemli, dayanıklılığı anlamında önemli sinyaller veriyor. Dolayısıyla karşılaştırma için kullanabilirsiniz.
Aydınlatma ve arayüz konusuna gelelim. Synapse 3 destekli bu klavye. Arayüzünden ki Synapse 2'ye göre daha stabil, daha kullanılası, en önemlisi de eskisi kadar arıza çıkarmayan bir arayüz olmuş. Buradan dalga, renk geçişi, ateş, tepki, damla etkisi gibi aydınlatma efektleri uygulayabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz efektleri. Aralarında benim yeni karşılaştığım ekrandaki renklere göre renklendirme efekti var. Ekranın tamamı veya belirli bir kısmını seçiyorsunuz. Ekipmanlarınız ona göre renk alıyor. Gayet güzel. Aydınlatmanın şiddeti, renklerin canlılığı konusuna gelecek olursak, anahtarların gövdesi LED'in ışığını yaymaya çok müsait değil. Çekim yaparken kullandığımız bu şiddetli ışık kaynakları altında elbette çok canlı görünmeyebilirler. Ama ben yeterince canlı olduğunu size söyleyeyim. Beyaz alt plakalı Black Widow versiyon 2 ve yine benzer yapıda Ornata'daki gibi RGB şöleni değil ama temayı oluşturur. Ekipmanların aydınlatmalarını sese göre şekillendiren Chroma Visualizer da var mesela. Lakin Razer Workshop'taki gönüllülerin yine Razer için geliştirdiği Audio Visualizer kadar detaylı değil maalesef. O kadar güzel değil. Workshop'ta daha bir sürü gönüllü geliştirilmiş şey var. Corsair, Logitech, SteelSeries gibi markalar bu konuda kesinlikle gerideler. Tuşlara teker teker renk, efekt girebilirsiniz. Diğer Razer ekipmanlarla eşlenik çalışmalarını da sağlayabilirsiniz elbette. Hatta ve hatta Philips Hue, Nanoleaf Aurora gibi aydınlatma sistemleriniz varsa onları da bu eşlenik aydınlatmaya katmak mümkün. Çok güzel. Synapse 3'ün en büyük avantajlarından biri de böyle entegrasyonlar. Böyle bir klavyede aydınlatmanın oyunlarla entegrasyonu bence çok önemli ve Razer bu işi çok iyi yapıyor. Corsair, Logitech, SteelSeries, tabiri caizse bu markalar daha ellerini kaldırana kadar Razer çat diye yeni popüler oyunların aydınlatma entegrasyonunu yapıyor. Mesela Apex Legends. Oyunun menüsündeyken, karakter seçerken, oyunda vurduğunuzda, hasar aldığınızda bunlarda hep farklı animasyon, yeteneklerinizin bekleme süresine göre farklı renklerde tuşlar. Tamam, oyun oynarken kimse klavyeye bakmıyor. O konuda netiz. Ama ben bunların Razer'ın verdiği dikkatin göstergesi olduğunu düşünüyorum. Klavyeye Synapse 3 arayüzünden de, klavyenin üzerindeki tuşlarla da Synapse olmadan hızlıca makro atamak mümkün. Multimedya tuşlarına da farklı görevler atamak mümkün. Aslında klavyedeki her tuşun görevi değiştirilebiliyor. Ama bunlar atanmış tuşlar olduklarından, mesela herhangi bir programı başlattırabilirsiniz, herhangi bir oynatma görevi verebilirsiniz, Windows kısa yolu atayabilirsiniz gibi gibi hayal gücünüze kalmış. Tekerlekte aynı şekilde ses ayarlamak için değil de mesela tekerlekle müzikler arasında geçiş yapın, susturma butonuna Spotify'ı atayın mesela, ses ayarları görevini de ileri geri butonlarına verin gibi gibi yine hayal gücünüze kalmış her şey. Oyun performansı, elbette bu klavyeyi oyun oynamak için alıyoruz. Ve League of Legends ile başlayalım. Öncelikle anahtar bazında yapısında değişiklik var. Tamam ama performansı aynı. 1.9 mm'de tuş basılmış oluyor. Çok derine gitmiyorsunuz aslında. Razer içerisinde Yellow Switch ve Cherry MX Speed 1.2 mm'de basılmış oluyorlar. yani daha az yol kat ederek tuşa basmış oluyorsunuz. Bu klavyede Black Widow X'te de olduğu gibi Kha'Zix'le mesela atlayıp rakibi öldürüp yetenek süresi sıfırlanınca hemen dönebiliyorsunuz. Anti-ghosting bir klavye olması, anahtarların hızlıca resetlenebilmesinden dolayı bu tür kombolarda klavye hızınıza yetişiyor. Potansiyeliniz neyse onu sergiliyorsunuz oyunda. Overwatch ve Apex Legends'da oynadım. Bunlarda fare yetenekleriniz, bilekleriniz aslında daha önemli. Lakin yetenekler var. İstediğimizde tepki verebiliyor muyum? Verebiliyorum. Ama Yellow veya MX Speed daha hızlı tepki verme imkanı sağlıyor bana. En azından potansiyel olarak öyle. Bir yandan da Yellow ve MX Speed'de Green ve MX Blue'nun geri dönükleri yok. Yani öyle tak tak tak tuşa bastım hissi kıyasla zayıf. Anahtar meselesi artık bir yerden sonra kişisel zevk meselesi arkadaşlar. Tamamen size kalmış.
Evet arkadaşlar, bu videonun çekildiği tarih itibariyle fiyatı 800 TL civarında. Ama bu videonun çekildiği tarih itibariyle diyorum. Niye? Siz bu videoyu izlediğiniz tarihte mutlaka güncel fiyatına kendiniz bakın diye arkadaşlar. Dolar TL ne olacağı hiç belli olmuyor. Şimdi rakipleri de bu videonun çekildiği tarih itibariyle tabii. İşte K70 MK2 Corsair'ın 1000 TL civarında, 9000 TL civarında. Rakibi Logitech G513 Carbon, o da yine 1000 TL civarında satılan bir klavye. Rakiplerinden ucuz mu? Rakiplerinden ucuz. Şimdi ben Black Widow X'i de uzun bir zaman kullanmış biri olarak açıkçası bu soğuk metal hissiyatı ve o kalın malzeme Black Widow Elite'de yok. O kalite hissiyatını bu klavyede tutamamışlar. Black Widow versiyon 2'de zaten plastik malzemeye geçilmişti. Eleştirmiştim onun videosunda. Ha şimdi mesela Black Widow versiyon 2'den iyi mi? Orada plastik malzeme vardı sonuçta. Çok daha iyi. Onu söyleyeyim. Ayrıca bunu geçtim. Atanmış multimedya butonları var. Bu başlı başına zaten Black Widow Elite'i tercih etme sebebi olur. Black Widow versiyon 2'nin biraz katili olduğu gibi.
Corsair K70 MK2 ile malzeme kalitesi anlamında karşılaştırdığımda geride Black Widow Elite. Ama kullananı için yastığımsı bileklik, çok daha iyi oyun entegrasyonu, bunlara önem veriyorsanız Black Widow Elite yanlış bir seçim değil. Bahsettiğim klavyelerin hiçbir yanlış bir seçim değil aslında. Öncelikleriniz asıl meseleyi oluşturuyor. İki kademeli topuklar ve çok fonksiyonlu tekerlek, güzel düşünülmüş şeyler hatta, beğendiğim jestler oldular. Özetlersek Razer Black Widow Elite, Black Widow versiyon 2'nin düşmanı olmuş, katili olmuş. Daha ucuza daha iyi bir klavye, en azından Razer içerisinde. Ama daha iyi malzemeyi büyük ihtimalle Huntsman serisine kaydırmışlar. Gelince göreceğiz onları da. Corsair K70 MK2 kadar kaliteli bir klavye değil. En azından metal yüzeyi öyle. Geri kalan kısmında gözle görülür bir fark yok. Ama nedir? MK2'den ucuz mu? MK2'den ucuz. Yani bir şekilde kendini haklı çıkarıyor Black Widow Elite, en azından kendi segmentinde. Ben biraz daha klavyede maksimum malzeme kalitesi isteyen ve USB portu, 3.5 mm jack, makro tuşu, ekstra multimedya tuşu, bunlar olmasa da olur diyen biri olduğum için Black Widow X'e kayıyor gönlüm. Lakin Black Widow Elite genel olarak öncelikleriniz doğrultusunda tercih edilebilecek bir klavye olmuş.
Böylelikle sizlerle beraber bir oyuncu ekipmanını daha inceledik. Razer Black Widow Elite'i detaylarıyla, bütün her şeyle beraber sizlerle paylaştığımı düşünüyorum. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim bu klavye hakkında değinmediğim bir şey kaldıysa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Aynı zamanda bana sosyal medya hesaplarım üzerinden de bu ürün veya farklı ürünler hakkındaki yorumlarınızı, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Mutlaka cevaplıyor olurum sorularınızı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.